Merhabalar. İkili Büyütmek Podcast serisinin ikinci sezonunun ikinci bölümünde konuğumuz uzman psikolog Aslı Yitgeçen. Aslı hoş geldin, nasılsın?
Merhaba, iyiyim. Sen nasılsın?
İyiyim, iyiyim, teşekkür ederim. Aslı'cığım sen daha önce de konuk oldun bu programa. Çok da mutlu oluyorum. Seninle konuşmak her zaman çok zevkli. Bugün de çok ilginç bir konu konuşacağız ama ondan önce istersen kısaca senden dinleyelim diyeceğim.
Tabii ki. Uzman psikolog Aslı Yitgeçen ben. İzmir doğumluyum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde psikoloji bölümünü bitirdim. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde klinik psikolojide yüksek lisansımı tamamladım. Yaklaşık 17 yıldır çocuk ve ergenlerle terapist olarak çalışıyorum. Evliyim ve bir tane kızım var, 11 yaşında.
Harika. Aslında bugün seninle birazcık dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğundan bahsedeceğiz ve bunun da bir alt boyutu olan değil mi dikkat eksikliği bozukluğundan bahsedeceğiz. Bunların literatürden tanıdık gelen varsa terminolojisi ADD ve ADHD diye geçiyor. Attention Deficit Hyperactivity Disorder ve Attention Deficit Disorder diye. İstersen biraz çok daha temel kavramlarla başlayalım Aslı. Bize bu dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu nedir, neleri içerir, semptomları nedir biraz anlatabilir misin?
Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu dediğimizde aslında üç tane ana dalı var. İkisi isminde saklı, bir tanesi gizli. Bir tanesi dikkat eksikliği adında da var. Diğeri hiperaktivite dediğimiz, yani aşırı hareketlilik. Üçüncüsü de dürtüsellik. Bu isminde yok ama son derece önemli. Ve çok fazla aslında hani soruna yol açan bir kısım. Bu üç tane alt daldan oluşuyor. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu genel bir isim. Bu genel isim altında da üç tane alt aslında kategori var. Ama önce bu üç ana bölümü açıklayayım istersen. Yani dikkat eksikliği dediğimizde ne kastediyoruz? Hiperaktivite dediğimizde ne kastediyoruz? Ya da dürtüsellik dediğimizde ne kastediyoruz? Dikkat eksikliği dediğimizde isminden bazı şeyleri çağrıştırıyor tabii ki hemen hepimize. Çok kolay hani dikkatin dağılması, dinlemiyormuş gibi görünmesi, verilen yönergeleri sanki takip etmiyormuş gibi görünmesi, sınıfta ya da evde olabilir ya da başka bir ortamda olabilir. Dikkati sürdürmekte zorluk, yani uzun süre bir şeye dikkat edememe, çok kolay dağılması, yaşıtlarından tabii beklenene kıyasla bunlar. Yani bize göre değil, yaşıtlarına göre hep bunu bakacağız. Günlük aktivitelerde de, o hani okul dışında da günlük aktivitelerde de unutkan olma, birçok şeyi unutma. Böyle gündüz düşleri gibi, yani hayallere dalma, hani daydream istiyoruz ya, hayale dalma, kendi alemine dalma sıklıkla. Kafası karışması çok sıklıkla, kolayca overwhelm olma, yani çok kolayca dağılma gibi diyeyim. Çok kolayca dağılması, bir işi bitirmekte zorlanma gibi belirtileri içeriyor ki en aşina olduğumuz kısım bu aslında ve diğerlerine de çok karışan kısmı. Bu mesela akademik olarak neye yol açıyor?
Ya akademik başarıyı belki bu nasıl etkiliyor? Bundan önce çok kısa bir araya gireceğim Aslı. Şunu öğrenmek istiyorum ben. Aslında belki bunların bir kısmı da gelişimsel dönemleri düşündüğümüzde, mesela diyelim ki ergenliğe geçmekte olan bir çocuğu düşünelim. Yani dikkatin dağılması, işte dikkatini bir yerde toplamada zorlama. Aslında bunlar sıklıkla görülen şeyler. Peki bunu yani bir gelişimsel bozukluk olarak tanımlayabilmemiz için o fark nerede yatıyor? Onu sormak istiyorum sana.
Yani buradaki şey, tabii burada öğretmenlerden geri bildirimler, aileden geri bildirim, bizim gözlemlerimiz ve bazı testler var yaptığımız bu tanıları koyabilmek için. Bütün bunlara bütün bir kere bakmak gerekiyor. Yani bütün skorlarda bir farklılık görmemiz gerekiyor. Yaşıtlarına göre bu farklılığı hissediyoruz. Yani yaşıtlarına bakıldığı zaman, bir süre sonra gözlediğiniz zaman fark ediliyor bir farklılık olduğu. Otur diyorsun, oturmuyor. Birinci sınıfa yeni başlamış. İşte ders yapmak istemiyor, ödev yapmak istemiyor. Okey. Pandemi dönemi, evde online ders yapıyor, oturmak istemiyor, yapmak istemiyor. Bu da okey. Ama bütün bunlar geçti, adapte olundu, bitti. Üçüncü sınıfa gelindi. Hala daha çok dikkati dağılıyor. Hala daha yönergeleri bir türlü takip edemiyor. Bu öğrenmesinde kayba yol açıyor. Öğrenmekte zorlanmaya başlıyor. Derslerini etkilemeye başlıyor. Çok görünür hale geliyor.
Peki akademik başarıyı nasıl etkiliyor? Çok güzel bir konuya değindin. Ondan devam edebiliriz dilersen.
Yani akademik başarı derken hani mesela onu da tabii genişçe konuşabiliriz ama ilk etapta diyelim ki mesela okumasında neye sebep oluyor? Dikkat eksikliği olan bir çocuk. İşte birinci, ikinci sınıfta dikkat eksikliği varsa okumada ne görüyoruz? Mesela okurken satırı kaybediyor. Kaldığı yeri unutuyor. Pat satır atlayabiliyor. Ya da okuduğu şeye odaklanamıyor. Mesela çok uzunsa, zorsa ve sıkıcıysa örnek veriyorum ilgi çekici bir materyal değilse kelime atlıyor, detayları atlıyor. Kavramada zorlanabiliyor. Mesela problem çözmede. Bu da matematiğe olan kısmı. Yani problem çözmede o okuma ve basamakları tam analiz edip hangi basamaklarda çözeceğini kaçırma. Çok sık bilinen işte bu işaretleri karıştırma. Artı mı yazıyor, çarpı mı yazıyor? Ya da noktaları, ondalık sayılarda, kesirlerde vesaire noktaları kaçırma, işte virgülleri kaçırma gibi küçük ayrıntılarda aslında hatalar yapıyorlar. Yazmada da öyle. Konu dışına çıkabiliyor. Bir bakıyorsunuz konu akışı kaçmış başka taraflara. Konuda odaklanamamış. Ya da hecelemede zayıflık olabiliyor. Noktalama işaretleri işte böyle bu büyük harf kullanma gibi yazım ve imla hatalarını sıklıkla görebiliyoruz. Hani bunlar onun yansıması mesela akademik olarak dediğim. Hani ilk daha birinci, ikinci sınıfta ya da bunlar daha büyük yaşlara kadar zaten sürüyor. Mesela arkadaşların düzeliyor, onun düzelmiyor. Bu işte bizim için bir gösterge.
Şunu da sormak istiyorum. Bu da çok ilgi gören konulardan biri aslında. Şunu biliyoruz tabii ki de mutlaka medikal diyeyim hizmetlerin daha fazla artmasıyla ve de yine aynı şekilde ruh sağlığı alanında çalışanların daha fazla artmasıyla tabii ki de her şeyde aslında her türlü psikolojik ya da gelişimsel bozuklukta tanıda bir artış oldu son 30-40 yıla baksak diyeyim. Ama şunu biliyoruz ki mesela özellikle Amerika'da ya da İngiltere'de inanılmaz yüksek rakamlar var. Genel popülasyona da bakınca bu tanılarda ve bu tanıların bir kısmı işte ilaç da kullanıyor bu çocuklar. Daha çok Ritalin türü bildiğim kadarıyla değil mi? Ya da ilaç kullanmayanlar da var. Yani şu, aslında iç içe birkaç soru sormak istiyorum. Yani birincisi bu işin ne kadarı genetik, ne kadarı daha öğrenmeye davranışsal aile etkisi. O kısmı merak ediyorum. Bir de bunun dışında da yani acaba bu işin işte tanı konmasında normalin dışında diyeceğim bir artışta olduğunu düşünüyor musun? Daha çok şunu sormak istiyorum. Yani mesela bu iş asla ilaçsız tedavi edilemez diyebileceğimiz bir gelişimsel bozukluk mu bu? Yoksa
Valla bunu
ilaç kullanmadan da aslında bir takım davranışsal müdahalelerle de başa çıkılabilir mi?
yani bu aslında bütüne bakılması gereken bir şey. Yani bunu söylemek çok zor. Çocuktan çocuğa, durumdan duruma göre değişen bir şey. Bir de spektrum bunlar sonuçta eninde sonunda. Yani çocuktaki dikkat eksikliği ya da dürtüsellikle diğer çocuktaki çok farklı oluyor. Bu bütün olarak ele alınması gereken bir şey. Yani ilaç açısından da bir çocuğa bakmak lazım yani biyolojik açıdan. Mutlaka aile ilişkileri ve onun psikolojisi açısından da bakmak gerekiyor. Yani davranış yönetimi açısından da okulla ve eğitimcilerle de çok işbirliği içinde olup o şekilde yaklaşmak gerekiyor. Yani bütüncül yaklaştığımız zaman etkilerini azaltabiliyoruz ama sonuçta bu hayat boyu süren bir şey çoğunlukla zaten. Azalarak devam ediyor bazen bazı yaşlarda mesela ergenlikte bazı artışlar görülüyor onları da konuşacağız ama genelde hayat boyu etkileri olan bir şey. Onun için bütüncül bakmak gerekiyor. Tanı artışı konusunda şöyle bir şey var. Tabii ki farkındalık çok arttı. O doğru. Bir de kızların tanısında çok artış var. Çünkü kızlarda yapılan araştırmalar dinin düşünüldüğü kadar az olmadığını göstermiş oldu. Çünkü kız çocuklarında dikkat eksikliğinin 3 tipinden dikkat eksikliği olan tipi daha fazla görülüyor. Arka planda kalan kısmı o. Çünkü kız çocuklarındaki daha böyle kendi içine kapanık, utangaç, daha böyle hayal dünyası dediğimiz çocuklar mesela, daha hanım hanımcık olarak nitelendirirler, özellikle ergenliğe kadar. Daha kendi halinde görünürler. Ergenlikte bu çok değişiyor. Yani ergenlikte kızlarda biraz daha artış oluyor erkeklere göre aslına bakarsan. Bu çocuklar gözden kaçıyor. Çünkü erkek çocuklarınınki daha böyle gözle görülür bir dağınıklık. Kızlar öyle bir şeyi çok fazla sergilemiyorlar. Hani araştırmalar bunu gösteriyor. Tabii kızlar bir de toplumsal olarak hatalarını telafi etmeye çok böyle gönüllü oldukları için yetiştirilme tarzı, hani cinsiyet tabii toplumsal cinsiyet bunun hepsi bunun içine koyabiliriz. Bu hatalarını başka şekilde yani hata olarak düşündükleri için onları kendileri çocuklar onu kompanse etmeye, yani telafi etmeye çalışıyorlar. Bunu yapıyorlar da. Bir tane derste dalıyor ama öğretmenin arası iyi. Hani sevdiriyor kendini. hoşuna gidiyor insanların. Çok böyle göze batıp da çocuğunuzu bir hani uzmana götürmenizde fayda var denmiyor. Çünkü
Evet.
sınıfta sorun oluşturmuyor. Aslında çocuğun sorunu var ama
Evet.
sınıfta sorun oluşturmuyor. O zaman da tanı gecikiyor.
Sen bunlardan bahsederken hep o aklımdan geçiyordu. Yani toplumsal cinsiyet rollerinin de burada büyük ihtimalle çok büyük bir etkisi var. Çünkü kızlardan, kız çocuklarından beklentiyle oğlan çocuklarından olan beklenti arasında da ciddi bir fark olduğu için belki akademik performans olarak baktığımızda hafif düşmeler ya da çok ciddi bir durum olmadıkça mesela bu dikkat eksikliğine bağlı olan düşmeler o kadar da ciddiye de alınmıyor olabilir kız çocuğu ailesi tarafından. Tabii bunu çok daha normatif bir pencereden konuşuyoruz. Tabii ki de bu sosyal
Evet.
statüye göre, ailenin değerlerine nasıl yetiştirdiğine göre her şeye göre eminim değişiyordur ama hani istatistiksel ortalamalara baksak ortalama bir kız çocuğu, ortalama bir oğlan çocuğu olarak Türkiye şartlarında ve iki Amerika'daki çalışmalardan da biliyoruz benzer şekilde. Belki bir biçimde de böyle bir örüntü de var.
Ne zaman ki böyle dördüncü, beşinci sınıf mesela oluyor, artık akademik olarak iyice yüklü bir programa giriliyor. O zaman çok daha belirginleşiyor kız çocuktaki bu farklılık ya da zorluk. Çünkü akademik olarak iyice zorlanmaya başlıyor. Ya da ergenlikle bir riskli davranışlar yapmaya başlıyor. Karşı gelmeye başlıyor ya da daha böyle çeteleşmeye başlıyor belki yavaş yavaş. O zaman biraz daha göze çarpıyor. Ondan önce çok arka planda kalabiliyor. Bu ya da mesela depresyon çok oluyor. Depresyon da deniyor, denmiş. Aslında altına baktığınız zaman çok zorlanan bir çocuk görüyorsunuz orada akademik olarak.
Evet.
Görülmemiş bir çocuk yani o aslında.
Evet. Peki bunun alt boyutlarına baksak aslında biraz da oradan ondan devam etsek. Yani sen de konuşmanın başında söyledin. Mesela bunun dikkat boyutu inattention İngilizce değil mi? Hyperactivity,
Evet.
hiperaktivite ve bir de impulsivity aslında duygusallık
Evet.
boyutu
Dur.
var. Bunlar herhalde farklı kombinasyonlarla benim literatürden bildiğim kadarıyla birleşen tipler.
Evet.
Bu tipler
Evet.
neler ve hangisi için ne söyleyebiliriz? Biraz bundan bahsedebilir miyiz?
Tabii. Dikkat eksikliğini bahsettik biraz. Şimdi hiperaktiviteye bakabiliriz. Yani hiperaktivite aşırı hareketlilik demek ama hani her hareketli çocuk da hiperaktif de değil. Yani bunu hani böyle motor sanki sürüyormuşçasına yani bir motorla hareket ediyormuşçasına hareketli
Evet.
derler. Driven by motor derler İngilizce'de. Yani
Evet.
o kadar çok hareketlilikten bahsediyoruz. Sık sık yerinden kalkan, eli kolu sürekli oynayan, bu böyle parmaklarını masaya vurma ya da ayağını bir yere vurma gibi davranışları çok fazla sergileyen, çok fazla konuşma mesela buna dahil çok enerji çocuklar oluyorlar.
Şu da aslında ilginç değil mi? Özellikle bu söylediklerin yani kendi oturduğu yerde de olan hareketler anladığım kadarıyla. Mesela bir
Evet.
sırada oturuyorsa okulda durmadan bacağını sallıyor ya da durmadan tık tık tık tık elleriyle masaya vuruyor. Bundan
Evet.
bahsediyoruz değil mi? Bunlar
Bacağını kolunu sallaması hani çok sık diğer çocuklarda da görülen bir şey. Ama mesela farkında değil. Ses çıkarıyor farkında değil. Sürekli elini kolunu sallıyor farkında değil. Kalkıyor bunun farkında bile değil. Yani çünkü onu kontrol edemiyor. Ya da kalemle oynuyor. İşte kalemi masaya vuruyor. Sürekli vücudunu bir şekilde oynatma ihtiyacı duyuyor. Ve bunu sürekli uyarılmasına rağmen, sürekli söylenmesine rağmen kendisi de aslında bir şekilde bunu yapmaması gerektiğini düşünmesine rağmen yapıyor. Çünkü kontrol edemiyor o hareketliliğini ve hareket ihtiyacını. Bir üçüncüsü de dürtüsellik, bu impulsivity dediğimiz kısım. Bu kısım aslında bizim hani sosyal hayatımızda çok önemli bir yere sahip dürtüsellik ya da hani impulsivity. Çünkü bu önce düşünüp sonra yapmakla ilgili bir şey. Bazen biz de mesela birçok şey hissediyoruz. Birine sinirleniyoruz. Kafamızdan geçiyor. Ay şuna şöyle yapayım, böyle diyeyim. Şimdi bunu mahvedeceğim. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Ama birçoğumuz bunu yapmıyoruz. Ya da diyoruz ki başıma şu gelir, ona bu olur. Ya bu çok fazla bir tepki oldu. Şimdi konuşurum, hallederim. Bir şekilde o tepkimizi yani o sinirle düşündüğümüz zaman yapmayı düşündüğümüz bütün tepkileri bastırıyoruz ve yapmıyoruz.
evet.
Şimdi dürtüsellik de aradaki o düşünme basamağını kaldırın, his geliyor ve direkt yapıyor. Arada hani sanki direkt bir bağ varmış gibi ve tabii ki bu çok büyük sorunlara yol açıyor.
Aslında duygu düzenleme becerilerinden
Evet.
bahsediyoruz bu anlamda.
Evet. Bu önemli bir kısmı. Ya da mesela özellikle derste parmak kaldırmadan konuşmak. Çünkü önce parmak kaldıracaksın, bekleyeceksin. Beklemek de çok önemli. Sıra beklemek de mesela buna dahil. Beklemek lazım ki öğretmen söz versin, ama hani o dürtüsellik de hemen konuşuveriyor mesela. Ya da isteklerini ertelemek. Bir şey istediğin zaman beklememiz gerekiyor bir yerde. Ama hani 7-8 yaşında bu çok belki göze çarpmıyor, ama 10-11 yaşında da aynı şekilde erteleyemeyince çok göze çarpmaya başlıyor işte o zaman.
Şunu da soracağım aslında, onu merak ediyorum. Özellikle dinleyicilerimizden çok fazla ebeveyn de oluyor dinleyen. Gelen yıllardan, mesajlardan biliyorum. Belki aslında özellikle çocuğunda bazılarına en azından bu semptomların gözlemleyen anne babalar varsa onlar için de yol gösterici olur diye soruyorum. Belki bir uzmana götürülme yaşı kaçtır ya da kaç yaşlarında tanı koyulur genelde kendini belirler?
Genelde 7 ya da 8, yani birinci sınıfta ve ikinci sınıfta tanı konuyor erkeklerde. Kızlarda o biraz daha dördüncü, beşinci sınıfa sarkabiliyor. Ama hani bundan önce çok tanı konmuyor genelde. De bu ADHD'nin 3 tane tipi var. Mesela bir tanesi dikkat eksikliğinin önde gittiği tip. Yani daha çok dikkat becerilerinde sorun yaşıyor çocuk. Diğeri hiperaktifite dürtüselliğin daha ön planda olduğu alt birimi. Dürtüsellik hiperaktifte de daha hareketli oluyor. İşte çocuk mesela daha kavgaya, karışmaya meyilli olabiliyor. Tabii hepsi öyle olmayan değil. Daha böyle aşırı boyutlarda çalma gibi davranışlar görülebiliyor. Bir diğeri de karışık. Yani hem dikkat eksikliği var, hem dürtüsellik hiperaktivite var. Üçünün bir arada olduğu tip var. Yani ebeveynler bazılarını görmeyebilirler, bazılarını daha çok görebilirler. Dediğim gibi. Kızlar daha çok dikkat eksikliğinin önde gittiği tipi daha uyumlu oluyorlar. Erkeklerse daha çok karışık. Yani hiperaktifte dürtüsellikte daha çok görünüyor. Zaten kızlarda dürtüsellik varsa çok çabuk görülüyor. Çünkü yaşınla ve cinsiyetine inanılmaz anormal davranışlar oluyor o zaman. Hiç beklenmedik.
Evet.
Yani bu kavgaya karışma vesaire çok beklenmeyen şeyler.
Herhalde biraz da tanık olması da, özellikle belki daha erken tanılarda da bu vardır. Yani okulun istekleri ya da okulun mutlaka yerine getirilmesi gereken kuralları da devreye girince herhalde çocuk bu anlamda ilk defa gerçek bir duvara çarpıyor. Çünkü çoğu zaman ev ortamındaysa aslında bir biçimde tolere de edilebiliyor belki, ya da o kadar büyük bir sorun da çıkmayabiliyor anladığım kadarıyla.
Evet ve okula başlamakla birlikte bu hani işlevlerin genelde prefrontal lobla ilgili olduğu düşünülüyor. Yani beynimizin ön lobundaki işlemlemelerle ilgili. İşte bu hayatımızdaki zihinsel süreçleri çok yoğun o bölümden idare ettiğimizi söylüyor nörologlar. Bu işleri ilkokulda çok artıyor ve yükü çok artıyor. Çok fazla şey öğrenmesi gerekiyor. Çok fazla şey organize etmesi gerekiyor. Çok çok daha fazla yoruluyor aslında. Ondan öncekilerde çok bu kadar yorulmuyor prefrontal lob. Yani idare ediyor bir şekilde.
Evet.
Ama ilkokuldan itibaren tabii sosyallik var bunun içinde. Ailenin beklentileri dediğin gibi, akademik beklentiler, sosyal beklentiler de çok artıyor. Hepsi birleşince ilkokulda daha çok ön plana çıkmaya başlıyor.
Evet. Peki, aslında şunu da sormak istiyorum. Şimdi mesela duygu düzenleme becerilerinden örnek vereyim. Michelin bazı mesela deneyleri var. Bu marshmallow test deniyor. Marshmallow deneyi. Bunda işte çocukların önüne birer parça marshmallow denen, aslında bizdeki bu eti puflar gibi diyeceğim, bir parça bir tatlı koyuyorlar ve diyorlar ki işte eğer istersen şimdi yiyebilirsin ya da istersen beklersen eğer bir süre, ben bundan işte yaşına göre vaadi ve zamanı ayarlayarak işte bir tane daha getireceğim ya da bir torba daha getireceğim gibi vaatler var. Ve duygu düzenleme becerileri yüksek olan çocuklar genelde daha çok bekleyebiliyor, daha tahammüllü ve sonuna kadar bekliyor, iki tane ya da daha fazla alma ümidiyle. Şimdi bu ilginç biçimde mesela bu deney çarpıcı deneylerinden biri gelişim psikolojisinin, ama sonra daha sonra şu bulundu Michelin'in de hayatının son yıllarına doğru. Bu söylenenler sadece yüksek sosyoekonomik statüdeki ailelerin çocukları için geçerli. Yani ortamda her zaman yemek bulunan, yemek sıkıntısı ya da işte kaynaklarla ilgili sıkıntı çekmeyen çocuklar için geçerli. Ama düşük sosyoekonomik seviyeye ait işte ailelerden gelen çocuklarla aynı deneyi tekrarladıklarında bunun tam tersi işlediğini de gördüler. Bu çok ilginç bir bulgu. Ne anlamda? Aslında evrimsel değeriyle ilgili mesela bu duygu düzenleme becerilerin. Yani her ortamda evrimsel değeri bir davranışın aynı olmayabiliyor. Şimdi aynı biçimde acaba mesela işte dikkat eksikliği bozukluğu, hele de dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda bazı durumlarda acaba evrimsel olarak bir değeri olduğu, yani fonksiyonel, işlevsel olduğu durumlar olabilir mi ADD ya da ADHD'nin?
Şöyle düşündüm ben. Çok tabii hareketlilik evet istenmiyor olabilir ama çok da işimize de yarayan bir şey. Bunu düzenleyebildiğimizde, verimli kullanabildiğimizde çok işimize yarayan bir şey. Mesela eğer çocuğun spora da bir yatkınlığı varsa çok verimli çalışmalar yapıyorlar. Çünkü çocuk çok hareketli, kaldırabiliyor o verilen, istenen fiziksel gücü. Ya da yaş ilerledikçe aslında daha hareketimiz azalıyor. Tabii bu onların da hareketi azalıyor ama ne enerjik insanlar oluyorlar. Çok kolay yorulmayan enerjik insanlar oluyorlar. Yani belki böyle bir işlevsellik düşünebiliriz.
Evet, benim düşündüğüm de mesela özellikle bazı ortamlarda avantajlı olması, tabii bu tamamen benim kafamdaki hani speküle ettiğim bir varsayım, öyle söyleyeyim, ama belki de mesela şunu düşünüyorum, bir göçmen ailenin çocuğuysa ve bu anlamda işte çok fazla yokluk çekiyorsa diyelim ki çoğu zaman öyle oluyor. Aslında mesela bu duygu düzenleme becerilerinin çok yüksek olması tam aksine o ortamda çok dezavantajlı bir durumda olabilir. Yani ilginç biçimde aslında evrimsel olarak adaptasyon çoğu zaman belki
Olabilir.
onun duygu düzenleme becerilerinin çok da iyi olmaması daha iyi adaptasyonu getirebilir, daha işlevsel hale getirebilir. Yani bu anlamda da belki tamamen dediğim gibi spekülatif olarak farklı aile yapılarında, eğer aileden, biraz da buradan aileye bağlamak istiyorum, yeterince İşte ilgi alamaması olabilir, çok kalabalık ortam olabilir, kendini bir biçimde ifade ediş şeklinde hiçbir hani şeyi, başka outlet'i, başka bir çıkış noktası olmayabilir. Belki de bunların da ileride bu tip çalışmalar yapılabilir. Bildiğim kadarıyla yok literatürde, belirli etkileri vardır diye düşünüyorum. Buradan biraz aileye bağlayacağım şimdi. Aileler neler yaşıyor? Bu da çok önemli. Ve ikincisi de daha çok ebeveynlerin ne yapması, nasıl davranması gerektiği. Tabii tipolojiler farklı ama bu konuda neler söyleyebilirsin?
Neler yaşıyorlar? Tabii ilkokulun başlamasıyla birlikte özellikle ikinci dönemin sonunda bayağı bir zorlayıcı olmaya başlıyor. Çünkü çok ders çalışması gerekiyor. Sürekli okuldan şikayetler geliyor, oturmuyor, dinlemiyor, arkadaşını rahatsız ediyor. Eğer çok hani hareketlilik tütsüzlüğü varsa işte vuruyor, kavga ediyor. Ve sürekli bir aile üzerinde tabii ki bir baskı var. Hani çocuğunuzu şunu yapıyor, çocuğunuz bunu yapıyor. Büyük bir suçlama. Öğretmenin de çaresizliği var. Çocuğun yaşadığı kafa karışıklığı var tabii ki. Burada hani tabii ki bir uzmana gitmek, mutlaka danışmak. Her zaman söylüyorum. Yani gitmemek kayıp ama gitmek hiçbir zarar olmaz.
Kesinlikle.
Yani gitmezsek o bizim için ileride bir kayıptır. Ama gidersek, danışırsak hiçbir zararı olmaz. Burada en çok sıkıntı çekilen şey tabii ki bu çocuğun hani dikkat sorunlarınla gelen yürütücü işlevlerdeki sorunlarını çözmek aslında. Hani ilaç kullanıyorlar, eğitime gidiyorlar. Ama bunlarla beraber hani evde nasıl ders çalıştıracağız, işte davranışları nasıl düzenleyeceğiz, bunlar da çok daha fazla zorlanıyorlar. Çünkü evdeki dersler aileye kalıyor. Burada yürütücü işlevler dediğim şey aslında hani dikkat eksikliğinde çok fazla sorun yaşanılan bir alan ama hepimiz de çeşitli şekillerde sıkıntı yaşadığımız bir alan. Yani yürütücü işlev dediğimiz şey zihinsel işlevlerin CEO'su aslında. Ne kadar bir işte iyi olursanız onun yöneticiniz iyi olmazsa işler düzgün gitmez. Çocuk çok akıllı olsa da gitmez. İşte çok yetenekli olsa da gitmez. Çok sosyal becerileri iyi olsa da gitmez. O yürütücünün iyi işlemesi lazım. Yani zaman programlaması, zaman planlaması, organizasyon becerileri, hedefe yönelik analiz edip hedefe yönelik ilerlemek ki bu en büyük sıkıntılardan birisi. Ya da duygu regülasyonu konuştuğumuz, bu da ona dahil.
Evet.
Öz denetim dediğimiz şey, çocuğun ya da insanın kendi kendini duygularını denetleyebilmesi, şartlara, duruma uygun şekilde esnetebilmesi, farklılaştırabilmesi ya da kontrol edebilmesini içeriyor.
Evet.
Daha üst düzey hani zihinsel beceriler denen şeyler bunlar. Bunların düzenlemesinde çok sıkıntı var. Ve tabii ki çocukların aslında hep atlanan, arka planda kalan, özgüvenlerine ne oluyor? Pek oraya bakılmıyor.
Evet.
Tam bu çocuklara bir şeyler deniyor. Dikkat eksikliği deniyor, dikkatsizsin sen deniyor, tembelsin sen deniyor. Niye oturmuyorsun? Kaç kere söyledim? Niye anlamıyorsun? Sürekli bunu duyuyorlar çevrelerinden. Ve çoğunu da bende ne var diye sormaz. Benim neyim var diye sormaz zaten. Çocuğu tutarız, getiririz ya da götürürüz doktora. Hani bu böyledir. Çünkü çocuk onun bir farklılık olduğunu bile fark etmesi zaman getiriyor.
Kesinlikle.
Yani bu arada düşük benlik algısı tabii çok fazla. Özellikle kızlarda tanı almadıkça böyle giden, gittikçe düşen bir benlik algısı var. Kendini başarısız görme. Bana çok sık mesela soruyorlar burada. Aslı abla ben geri zekalı mıyım? Bunu bu şekilde soruyorlar çocuklar.
Evet.
Çünkü zekalarında bir sorun olduğunu düşünüyorlar. Çünkü yanındaki arkadaşı yapıyor. Birinci sınıfta yapmış. O üçüncü sınıfa gelmiş hala yapamıyor. Bunu fark ediyor mu çocuk?
Ve belki bu
Yani
ona söyleniyor farklı insanlar tarafından. Yani
tabii ki.
aile olmak üzere başta belki de aslında böyle bir ne yazık ki belirli bir sosyal aşağılanmayı da deneyimliyor.
Evet, maalesef. Ve tabii ki çocuğun da kendi savunmaları var. Yani evet bende bu var deyip bırakabiliyor. Ya da tam tersi, daha çok hareketlenip, daha çok karşı gelip, karşı gelme bozukluğuna da doğru buna karşı gelebiliyor. Madem siz beni bu kadar zorluyorsunuz, ben de sizi zorlarım.
Evet.
Hani buna gidebiliyor. Birçok farklı tabii yöntemleri, yani psikolojik savunmalar geliştiriyoruz. Onların da birçok psikolojik savunması var. Ama bu onları öğrenmeye, akademik hayata, sosyal ilişkileri kapatabiliyor. Ve kendilerine zarar vermelerine sebep oluyor. Çünkü bu dürtüsellik denen şey ergenliğe geldiğinde özellikle, yani ergenlik zaten hani delikanlılık değil mi? Hani kanımızın deli aktığı, birçok şeyi aşırı yaptığımız bir yaş zaten. Ve bu çocukların hani dürtüsellik dediğimiz şey, yani bir şeyi aklına gelip de yapması arasındaki boşluğu kaldırdığınızda çok büyük bir risk. Yani kızlarda işte hamile kalmaktan tutun, yaralayıcı davranışlar, madde kullanımı çok mesela dikkat eksikliği ve madde kullanımı arasında önemli bir birliktelik var. Araştırmalar bunu gösteriyor. Ya da işte kız erkek fark etmez çeteleşme. Neden çeteleşiyor? Çünkü kabul yok sınıfta, akademik ortamda, ailede. Çete kabul ediyorsa çeteye gidersin.
Evet,
Ya da işte başka bir grup, manevi bir grup olur, bir şey olur. O kabul ederse oraya gidersin. Çünkü hepimizin kabul edilmeye, onaylanmaya ihtiyacı var. Onların da var tabii ki.
söylediklerin gerçekten çok ilginç. Aslında bu anlamda da belki bu müdahale programları, özellikle gelişimsel müdahale programları da bütün bu çevresel faktörleri, değil mi, göz önünde bulundurarak
Evet.
dizayn edilmeli. Şu da yine ben biraz şuna da döneceğim, yani özellikle işte duygu düzenleme becerilerine şöyle ilginç bulgular da var literatürde. Mesela aynı yıl içinde yılın işte Ağustos, Eylül ayından sonra doğan çocuklarda daha çok görülüyor bu tanı. Özellikle de tabii bu aslında, yani ADHD özellikle ve ADD aslında kendi gruplarının en küçükleri. Ve çoğu zaman belki bazen gerçekten tam da olması gereken bir tanıdan çok hakikaten duygu düzenleme becerilerinin daha o yaşın, yani sınıfın büyüklerinin seviyesine gelmemesinden de kaynaklanıyor. Çünkü özellikle küçük yaşlarda, yani birkaç ay bile çok önemli bir fark gelişimsel olarak.
Evet.
Ve belki bir kere bu tanı olduktan sonra ya da aynı grupla sürekli devam ettiği için de gittikçe o makas açılıyor aslında. Yani gittikçe öyle bir, mesela akademik başarısızlık ya da sosyal olarak işte belli kuralları sınıftaki diğer öğrenciler kadar takip edememe varsa, bu bir örüntü haline de geliyor. Yani özellikle aslında belki şu mesajı da vermeliyiz, değil mi? Klinisyenlerin bu tanıyı koymadan önce mutlaka ama mutlaka duygu düzenleme becerilerindeki zayıflık ya da yaştan olabilecek durumları da, sorunun bu olmadığına emin
Evet.
olduktan sonra yola devam etmek lazım herhalde.
Evet, yani psikolojik faktörleri, duygu düzenleme faktörlerini göz ardı etmemek gerekiyor. Bazı çocuklar mesela hakikaten bakıyorsunuz tanı kriterlerini karşılamıyor. Ama bir zorlanması var bu çocuğun. Yürütücü işlevlerinde mesela belki bir zorluk var. Ya da ilişkisel olarak bir zorluk var. Evde bir bakıyorsunuz ailesine, aile içinde birçok çatışma var. O tarafı desteklediğiniz, yani psikolojik destek verdiğinizde ilaca gerek kalmadan çözülebiliyor da. Yani bu her zaman tek bir yöntemi yok. Çocuğa göre, duruma göre değişiyor. Ya da hani evet tanı almıyor ama hakikaten bazı alanlarda çok zorlanıyor. Eğitim desteğine de ihtiyacı oluyor. O zaman terapi desteğine de ihtiyacı olabiliyor. Bütün bunları göz önüne alarak bakmak gerekiyor. Yani küçük mü başladı, öğretmenin ilişkisi nasıl, okul ortamı nasıl dediğin çok doğru. Nasıl bir geçmiş olmuş, özellikle erken çocukluk ilişkilerinin öğrenme üzerindeki etkisi üzerine çok hani güzel çalışmalar var. Anne bebek ilişkisi 0-3 yaş ve hani bu bebeğin anneden sağlıklı şekilde ayrışması dediğimiz bu hani terrible two var ya, terrible two dönemini sağlıklı geçirmek.
Evet.
Çünkü oradaki kriz bireyselleşme krizi. Yani bireyselleşme demek ben kendi başıma inisiyatif alabilirim, bazı şeyleri kendi başıma yapabilirim. Bir şey öğrenmek için yani merak gerekir. Merak etmek için de gidip birazcık etrafa bakınmak lazım. Yani bu psikolojik anlamda da söylüyorum, fiziksel anlamda da söylüyorum. Yani çocuk ne kadar sağlıklı annesinden ayrıldıysa psikolojik olarak o kadar çok çevresine ve öğrenmeye açık hale gelir. Ama
Kesinlikle.
tabii bunu diyerek de annelere yüklemek istemiyorum. Bu yanlış anlaşılmasın. Anne 0-3 yaşta daha çok çocuktan hani çocuğa yakın olabilir ama babanın anneyle ilişkisi, çocuk bakımındaki yardımı, anneye manevi desteği çok çok önemli.
Kesinlikle, kesinlikle. Aslında
Pardon.
harika sohbet ama yavaş yavaş toparlayalım zamanımız
Ne
dolmadan.
kadar çabuk geçti.
Çabuk geçti. Aynen dediğim gibi zaman uçtu öyle derler ya. Aslında peki son olarak belki şunu sorabilirim sana. Şimdi mesela yabancı literatürden bildiğim birkaç müdahale çalışmasından en azından şunu biliyorum. Terapistlerin bir kısmı da aileyle de mutlaka çalışıyor. Sadece çocuk aileyle. Türkiye'de bu iş nasıl gidiyor? Böyle mi? Ve eğer aileyle de çalışılıyorsa nasıl çalışmalar yapılıyor? Bunu merak ediyorum.
Şimdi tabii çok farklı çalışan kişiler var. Yani herkes farklı farklı çalışıyor. Ama hani benim de yöntemim ve genelde çevremde de arkadaşlarım ya da tanıdığım meslektaşlarımın uyguladığını bildiğim mutlaka belli aralıklarla mutlaka aile görüşmesi yapmak gerekiyor. Çocuk küçükse belki biraz daha sık, büyükse biraz sıklığı açılabilir. Ya da terapinin belli bir zamanına geldikten sonra biraz daha seyrek aralıklarla olabilir. Ama mutlaka anne babayı da kapsayacak şekilde bir aile görüşmesi yapılması gerekiyor. Yani çocukla yapılan bir terapinin aile olmadan olması çok mümkün değil benim kanaatimce. Çünkü bir sistem içinde de var. Bütün herkes orada birbirine bağlı. Yani çocuk birebir annesine bağlı. Ve tabii ki bunun yanında hani ailelerin hem bu ilişkilerin hakkında içgörü sahibi olması, birbirlerini daha iyi desteklemeleri ve ailedeki psikolojik ahenk hani biraz daha onu sağlayabilmek. Bir yandan da işte bu dikkatle ilgili yaşanılan sıkıntılarla ilgili ipuçları. Yani mesela sabah niye bu çocuk kıyafetlerini giymekte zorlanıyor? Neden yarım saatte değil 1,5 saatte hazırlanıyor? En büyük şikayet bu. Bir türlü çıkmıyor evden. Hazırlanmak bilmiyor.
Evet.
Çünkü düzenleyemiyor zamanı ve kendisini. Ne yapılabilir? Bazen orada da hani daha böyle direkt stratejiler, işte çizelgeler, işte görsel ipuçları nasıl kullanabilirler, nasıl planlama yapabilirler. Bunların çok büyük etkisi var. Ve şunu da söylemek istiyorum, hani bizi dinleyen aile varsa bu çok önemli. 3 kere yapıp bunu bırakmamaları lazım. Yani bazı çocuk 33 kere ihtiyacı oluyor, bazı 333 kere ihtiyacı oluyor. Eğer çocuk 2. sınıfta değil, 7. sınıfta geldiyse o zaman 3.333 bile yetmeyebilir. Yani yaşa göre de çok, tabii yaşanılan sorun yanına göre de çok değişiyor ama mutlaka çocuk onu yapana kadar ne kadar destek gerekiyorsa o kadar yapacağız. Sonra yavaş yavaş onu geri çekeceğiz. Şimdi bir moda var ya okullarda, bırakın kendi çalışsın, kendi sorumluluğunu kendi alsın.
Evet.
Sadece dikkat eksikliği için geçerli değil. Bu çocuk o sistemi yani o organizasyonu oturtana kadar söylememiz gerekiyorsa söyleyeceğiz. Sonra zaten öğrenecek o. Ama kimi 2. sınıfta, kimi 5. sınıfta.
Kesinlikle. Şimdi biraz önce güldüm çünkü aslında sonradan da değindin. Yani yaş normları burada çok önemli tabii.
Evet.
Çünkü mesela diyelim ki 8 yaşında, 9 yaşında, 10 yaşında bir çocuk bir saatte evden çıkamaması artık o yaş için
Evet.
biraz o gereken dikkat süresinin değil mi konsantrasyonun ötesinde bir zaman. Ama tabii
Evet.
bunu mesela 3,5-4 yaşlarında çok fazla değil.
Hayır,
Söyleyebiliriz ben birebir çok deneyimleyen bir anne olarak.
bu dediklerim doğru. Bu dediklerim mesela evet 7 yaştan sonra geçerli. Yani tanı alındıktan sonra hani daha farkına varıldığı için öyle söylüyorum.
Evet, tabii. Yani o anılar özellikle sonradan tabii çok şey yaptı. Çok şimdi oturduğu zamanla ama o ilk kreşe başlangıç ve evden çıkma seremonisi böyle hayatımın en uzun
Evet.
yarım saatleri 40 dakikalık şeklinde bir türlü evden çıkamıyoruz. O tabii yani onu bir söylemek lazım anne babalara. Burada yaş normu çok önemli. Değil mi?
Çok önemli,
Yaş
evet.
normundan bahsediyoruz burada.
Aynen.
Aslı harika bir sohbetti. Yani hiç bitmesini istiyorum. Devam edelim istiyorum ama yine bayağı zamanı da geçtik. Ama ben her zamanki gibi yine söyleyeceğim. Başka konuşulacak çok konu var. Umuyorum yine birlikte konuşacağız seninle.
Her zaman, her zaman. Seni de tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir seri ve çok
Çok
faydalı bilgiler olduğunu düşünüyorum. Emeklerine sağlık. Sana da buradan bir anne olarak teşekkür ediyorum.
sağ ol Aslı'cığım. Ne güzel senden duymak bunu. Benim için çok keyifli öyle söyleyeyim. Hakikaten özellikle diyorum ya Covid zamanında müthiş bir hobi oldu. Hem de sizlerle görüşme fırsatı oluyor. Mükemmel.
Aynen.
Çok sağ ol Aslı'cığım. Görüşmek üzere.
Görüşürüz. Hoşça kal.
Bay bay.